Ayrımpırk Altı, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch, sayfa 416. Üçüncü kısım. Ayın 19'unda öğlen yarımda Drakasha kamerasına gelmesi için Locke'ye seslendi. Thomas ile Mazukka'nın görüntüleri hafızasındaki tazeliğini koruyan Locke elinden geldiği kadar büyük bir hızla kıça koştu. ''Uğursuz cehennemler aşkına Ravel, bu da ne böyle?'' Locke durup karşısındaki sahneyi inceledi. Drakasha masasını kameranın ortasına çekmişti. Paolo ile Cosetta gözlerini genç adama dikmiş bir halde karşılıklı oturuyordu ve bir deste oyun kartı akıl sır ermez bir düzende ortalarına dizilmişti. Masanın ortasında devrilmiş bir gümüş bir kadeh vardı. Küçük ellere çok büyük gelecek bir kadeh. Locke midesinin kaygıyla büzüştüğünü hissetse de daha yakından baktı. Tıpkı düşündüğü gibiydi. Kadehteki açık kahverengi sıvının bir ağız dolusu kadarı masaya dökülmüş ve kartlardan birine kadar yayılmıştı. Kart eriyerek bir birikinti haline gelmiş, o birikinti de açık gri renkli ve yekpare bir maddeye dönüşmüştü. ''Sandığımdaki kartları almışsın,'' dedi Locke. ''Hani şu çift kat muşambayla paket yapılmış olanları?'' ''Evet.'' Ve yemeğinin yanında epeyce sert bir içki içiyormuşsun. Çocuklarından biri onu dökmüş. Karamela brandisi ve onu ben döktüm. Kadın bir hançer çıkarıp gri maddeyi dürttü. Sıvı gibi parlamasına rağmen sert ve katıydı. Hançerin ucu granite sürtercesine üzerinden kaydı. Bu ne lan böyle? Sanki simyasal beton gibi. Zaten öyle. Kartların bir tuhaf koktuğunu fark etmedin mi? ''Oyun kartlarını ne diye koklayayım ki?'' Drakasha kaşlarını çattı. ''Çocuklar artık bunlara dokunmayın. Hatta anneniz ellerinizi yıkayana kadar gidip yatağınızda oturun.'' ''Tehlikeli değiller.'' dedi Locke. ''Umurumda değil.'' dedi kadın. ''Paolo, Cosetta, ellerini kucağınıza koyup annenizi bekleyin.'' ''Onlar gerçek birer kart değil.'' dedi Locke. ''Onlar simyasal bir reçineden hazırlanmış levhalar.'' Kağıt inceliğinde ve esnekler, üzerlerindeki kart tasarımları aslında bir resim. Ne kadar pahalı olduklarını tahmin edemezsin. Etmek gibi bir niyetim de yok. Ne işe yararlar? Belli değil mi? Birini sert bir içkiye batırırsan saniyeler içinde erir. Sen de ansızın biraz simyasal çimentoya kavuşursun. İhtiyaç duyduğun kadarını kullanırsın. Çimento yaklaşık bir dakika içinde kuruyup çelik gibi katılaşır. ''Çelik gibi mi?'' Kadının lüks lakeli masasındaki gri lekeyi süzdü. ''Nasıl çıkar?'' ''Çıkmaz. Bir çözücüsü yoktur. En azından bir simyacının laboratuvarı dışında.'' ''Ne? Eh be Ravel!'' ''Kaptan haksızlık ediyorsun. O kartlarla oynamanı ben söylemedim. Üzerlerine içki döken de ben değilim.'' Haklısın dedi Drakasha iç geçirerek. Yorgun görünüyor diye düşündü Locke. Ağzının etrafındaki silik çizgiler kısa süre önce yoğun bir mesai yapmışa benziyordu. Bunları toplayıp denize at. Kaptan, lütfen, lütfen. Locke ellerini havaya kaldırdı. Sadece pahalı değiller. Aynı zamanda kopyalanmaları neredeyse imkansız. Öyle bir şey aylar sürer. İzin ver onları tekrar muşambaya sarıp sandığa koyayım. Lütfen o kartları evraklarımın bir parçası olarak düşün. Onları nerede kullanıyorsun? Sadece meslek hilelerimin birer parçasılar dedi genç adam. Zaten geriye bir tek onlar kaldı. Cidden. Son ve önemli bir hile işte. Sana veya gemine en ufak bir tehdit oluşturmadıklarına yemin ederim. Erimeleri için üzerlerine içki dökmen lazım ve o zaman bile sinir bozmaktan öteye geçmezler. Bak onları benim adıma saklarsan ve keskin kenarlı bir bıçak bulursan tüm vaktimi o boku masandan temizlemeye harcarım. Yanlardan yavaş yavaş kazırım. Bütün hafta sürse bile ne olur. Sonradan anlaşılacağı üzere Locke'nin baş kasarasında ameliyat yaparcasına sınırsız bir özenle gerçekleştirdiği kazıma işlemi 10 saat sürdü. Genç adam evvela gün ışığında ardından çok sayıda fenerin parıltısında dinlenmeden çalıştı. Ta ki insanı çileden çıkaracak sertlikteki madde kazınana ve lakeli yüzeyde silik bir lekeden fazlası kalmayana dek. Loke nihayet cüzi yatma yerine uzandığında ellerinin ve kollarının ertesi günde sızlayacağını biliyordu. Buna rağmen o kart destesini kurtarmak için emek verdiği her dakikaya değerdi. Dördüncü kısım. Ayın 20'sinde Drakasha doğu yönündeki rotadan ayrıldı ve rüzgarı sancak kemeresine alarak gemiyi batı kuzey istikametine yönlendirdi. Hava durumunda bir değişiklik olmadı. Gündüzleri pişip geceleri terlediler ve gemi sıçrayan tayfların suda bıraktığı hayaletimsi yeşil ışık kemerlerinin altında yoluna devam etti. 21. gün şafağın vaadi doğu göğünü griye boyarken kendilerini ispatlamak için bir fırsat yakaladılar. Loke kaburgalarının yediği bir dirsekle kısacık uykusundan uyandı, gözlerini bir keşmekeşe açtı. Etrafındaki çaylak posta mensupları kıpırdanıyor, birbirlerine takılıp tökezliyor ve mırıldanıyordu. ''Yelken görünmüş'' dedi Jean. ''Daha bir dakika önce kolon birden duydun'' dedi kapının yakınında biri. ''Sancak omuzluğundan iki kerte beride, yani epeyce doğumuzda ve biraz kuzeyimizde kalıyor. Sadece yelkenleri görülüyormuş.'' ''Bak bu iyi'' dedi Jabril esniyerek, şafak bakışı. ''Şafak mı? İçerisi hala karanlık gözüküyordu.'' Loke uyku mahmuru gözlerini ovuşturdu. ''Şafak çoktan söktü mü? Artık ne bok yediğimi biliyormuş gibi davranmam gerekmediğine göre şafak bakışının ne olduğunu sorabilir miyim?'' ''Güneş ufuktan doğuyor ya'' dedi Jabril genç adama ders verme fırsatı bulduğu için heyecanlanmış görünerek. O doğuda yükselirken biz burada diğer geminin batısında hala gölgedeyiz. Onların bizi görmesi zor ama biz direklerimizin arkasındaki kısık ışık sayesinde onları güzelce görebiliriz. Çaktın mı? Anladım dedi Loke. Kulağa faydalı bir şeymiş gibi geliyor. O gemiyi gözümüze kestirdik dedi Aspel. Onu ele geçireceğiz. Orkide mürettebat dolu ve Drakasha işini iyi biliyor. ''Bize kavga fırsatı doğdu'' dedi Streva. ''Önden biz gideceğiz.'' ''Öyle, kendimizi ispatlayacağız'' dedi Asper. ''Kendimizi ispatlayıp bu çaylak posta bokundan kurtulacağız.'' ''Hemen çüklerinize gümüş kurdele bağlamayın'' dedi Jabril. ''Daha o geminin ne rotasını, ne hızını, ne de rüzgara göre yönünü biliyoruz. Bir savaş gemisi olabilir, bir filonun parçası bile olabilir.'' ''Sekter geç Cabi'' dedi birisi sesinde gerçek bir garez taşımaksızın. ''Çaylak postadan çıkmak istemiyor musun?'' ''Hey, eğer onu bordalayacak olursak çıplak kürek çekip o pezevenklere bir tek yakışıklı tipimle bile saldırırım. Sadece bekleyip gerçekten bir av mı değil mi görelim diyorum, hepsi bu.'' Güverteden koşuşturmalar ve gürültüler geldi, emirler bağırıldı, girişteki adamlar her şeyi duymak ve görmek için dikkat kesildiler. ''Delmasro halatları adam çıkartıyor'' dedi içlerinden biri. ''Anlaşılan birkaç kerti kuzeyden geliyoruz. İşi şipşak halledecekler.'' ''Hiçbir şey yelkenlerdeki ani bir değişimden daha şüphe uyandırıcı değildir. Tabii bizi görürlerse'' dedi Cabril. ''Drakasha fark edildiğimizde rotalarına yakın olalım ki her şeyi doğal gözüksün istiyor.'' Dakikalar geçti, Loke gözlerini kırpıştırdı ve tanıdık duvarına tekrar yaslandı. Hemen eyleme geçilmeyecekse birkaç dakika daha uyumak için daima zaman vardı. Etrafındaki homurdanmalara ve kıpırdanmalara bakılırsa bu düşüncesinde yalnız değildi. Birkaç dakika sonra uyandığında havalandırma kaportasından görünen gökyüzü daha açık griydi. Teğmen Del Mastro'nun sesi kasarı altının girişinden geliyordu. ''Buradan ayrılmayın, sessiz olun ve kendinizi göstermeyin. Kırmızı postadan maviye geçmeye yaklaşık 5 dakika var ama çarpışma nedeniyle vardiyaları askıya alıyoruz. Kırmızı postayı parça parça aşağıya göndereceğiz ve mavinin yarısı yukarı çıkıp onların yerine geçecek. Kalabalık mürettebatlı bir avcı gemisi olarak değil de ticari bir brig gibi gözükmek istiyoruz.'' Loke etrafındaki gölgeli silüetlerin ötesini görebilmek için başını uzattı. Del Mastro'nun hemen ardında şafak öncesi alacakaranlığında geminin belindeki tayfaların bazı büyük fıçıları iskele küpeştesine doğru götürmek için uğraştıklarını seçebildi. ''Duman fıçıları güvertede'' diye seslendi bir kadın. ''Güvertede ateş yakmak yasak'' diye bağırdı Ezri. ''Sigara içmek de. Sadece simyasal fenerler kullanılacak. Herkese duyurun.'' Dakikalar geçti ve şafağın ışığı giderek güçlendi. Loki yine de göz kapaklarının kendiliğinden indiğini fark etti. Gevşeyerek iç geçirdi ve "Güvertedekiler!" diye bir bağırış geldi ön direğin tepesinden. "Kaptana haber verin, 3 direği var ve yönü kuzey batı batı, gabyalar!" "3 direk kuzey batı batı, gabyalar!" diye bağırdı Ezri. "Yönü nasıl?" "Sancak kemerisi apazlı, kıçı belki bir kerte dönük." "Dikkat elden bırakmayın, hala bir tek yelkenleri mi gözüküyor?"
"Evet."
"Eteklerini o ufkun üstüne kaldırdığı anda altına bir göz at ve orada ne olduğunu söyle." Ezri kasar altına döndü ve girişin yanındaki duvara yüksek sesle vurdu. "Çaylak posta, kalkın bakalım. Bacaklarınızı esnetin ve hela halatlarını kullanın, sonra da buraya dönün. Elinizi çabuk tutun, yakında dövüşecek veya kaçacağız. Bağırsaklarınızı düzene sokmanızda yarar var." Ondan sonrası bir kalabalıkla beraber hareket etmekten ziyade bir tüpten sıkılarak dışarı atılmaya benziyordu. Kendini güverteye itilmiş vaziyette bulan Loki sırtını esnetip uzun uzun gerindi. Jean da aynını yaptı. Ardından Delmasro'nun yanına gitti. Loki bir kaşını kaldırdı. Minyon Teğmen onu ne kadar hor görüyorsa Jean'a da o kadar müsamaha gösterir gibiydi. Yine de içlerinden biri kadından bilgi aldığı sürece Loki için sorun yoktu.
"Sence gerçekten kaçacak mıyız?" diye sordu Jean.
"Kaçma mı yeğlerim?"
Delmasro gözlerini kısıp güpeşlerin üstünden ufka baktı. Fakat Loki'nin bakış açısından bile yeni geminin güvertesi henüz seçilemiyordu.
"Biliyor musun?" dedi Jean. "O kadar aşağıdan bir şey görmeni kimse bekleyemez. Omuzlarıma çıkmaya ne dersin?"
"Bir boy esprisi ha?" dedi Delmasro. "Ne kadar da orijinal. Hayatım boyunca böylesini hiç duymamıştım. Bilgin olsun diye söylüyorum. Kız kardeşlerimin arasında en uzun boylusu benim."
"Kız kardeşlerin ha?" dedi Jean. "İlginç. Mazinin bedava kısımlarından mı?"
"Kahretsin!" dedi kadın kaşlarını çatarak. "Beni rahat bırak Valora. Bu yoğun bir sabah olacak."
Adamlar hela halatlarından dönüyorlardı. Kalabalığın baskısı artık iyice azaldığı için Loki merdiveni tırmandı ve kendi işini görmek için geminin ön tarafına doğru yollandı. Şimdiye kadarki tatsız tecrübeleri, rüzgarlı havalarda poca hela halatlarındakilerin başına türlü türlü talihsizlik gelebilirdi, ona karşısına çıkanları dirsekleyerek baş pikin 1-2 metre uzağından Civadra'yı enlemesine kesen küçük tahta desteğin kuytu tarafına geçmesi gerektiğini öğretmişti. Minyatür bir serene benzer desteğin altından iskalaryalar sarkmaktaydı ve Loki ayaklarını bunlara takıp pantolonunu açtı, dalgalar pruvaya çarparak beyaz köpükler saçıyor, bacaklarının arkasına su sıçrıyordu.
"Tanrılar aşkına," dedi, "işemenin bu kadar maceralı olabileceğini kim bilebilirdi?"
"Güvertedekiler!" diye bir bağırış geldi hemen sonra ön direkten. "Gemi bir filinta, yuvarlak ve tombul, rotası ve yönü aynı."
"Bayrağı?"
"Görünürde yok Teğmen."
Bir filinta. Loki bu terimin ne anlama geldiğini hatırladı. Kıvrık bir pruvaya sahip yuvarlak kıçlı bir ticaret gemisi. Bu gemiler yük taşımaya elverişli olurdu. Ama orkide gibi bir brig onların etrafında gönlünce dans edebilirdi. Hiçbir korsan veya askeri kuvvet öyle bir gemi kullanmazdı. Anlaşılan ona yetişir yetişmez aradıkları kavgaya kavuşacaklardı.
"Hah!" diye mırıldandı genç adam. "Pantolonu inik yakalananın ben olduğumu sanmıştım."
5. Kısım. Güneş eriyik bir halde hedeflerinin arkasında yükselerek basık siyah şekli kan kırmızısı bir yarım daireyle çerçeveledi. Loki baş kasarasının sancak küpeştesinde diz çökerek göze çarpmamaya çalışıyordu. Gözlerini kısıp bir elini ışığa karşı siper etti. Doğu göğü şenlik ateşini andıran pembe ve kırmızı bir haleyle çevriliydi. Deniz ise yükselen güneşten damlayarak bir leke halinde yayılan sıvı yakutu andırıyordu. Zehirli orkidenin belinin rüzgar altı tarafından birkaç metre genişliğinde kirli siyah duman sütunları yükseliyor, açık şafak havasını meşhumca ihlal ediyorlardı. Teğmen Delmasro duman fıçılarıyla bizzat ilgileniyordu. Orkide ana ve trinketa yelkenleri kaplı olarak gabya yelkenlerinin altında yol alıyordu. Bu hem böyle bir esinti için mantıklı bir seyir planıydı, hem de eğer gemi gerçekten yanıyor olsaydı alacakları ilk önlem sahiden de bu olurdu.
Haydi be sizi gidi sefil dangalaklar dedi onun yanında oturan Jean. Perelandro aşkına dönüp solunuza bir bakın.
Belki bizi çoktan görmüşlerdir dedi Loke. Belki de umurlarında değilizdir.
Tek yelkenlerini bile değiştirmediler dedi Jean. Yoksa gözcülerden duyardık. Bir direğe yelken germiş en meraksız, en miyop, en akılsız herifler bunlar olsa gerek. Güvertedekiler diye seslendi ön direk gözcüsü heyecanlı bir sesle. Kaptana haber verin, gemi iskeleye dönüyor.
Ne kadar uzakta diye sordu duman fıçılarının başından ayrılan Delmasro. Yönünü bize doğru mu değiştiriyor?
Hayır, yaklaşık 3 kerte döndü.
Daha yakından bakmak istiyorlar dedi Jean.
Ama henüz bizimle aynı hamağa atlamaya niyetleri yok. Kıç güvertesinden bir bağırış yükseldi. Ardından Teğmen Delmasro düdüğünü 3 defa öttürdü. Çaylak posta, çaylak posta kıç güvertesine.
Hep beraber aceleyle kıça yollanırlarken brandalardan iyi yağlanmış yaylar çıkaran ve onlara kiriş gelen tayfaların yanından geçtiler. Teğmen Delmasro'nun söz verdiği gibi normal postanın yaklaşık yarısı güvertedeydi. Silahları hazırlamakla meşgul olanlar ya direklerin ve tavuk kümeslerinin arkasına diz çökmüştü ya da gizleniyorlardı. Kaptan Drakasha onları kıç güvertesinde bekliyordu ve geldikleri anda konuşmaya başladı.
Hala yönlerini değiştirebilecek kadar zamanları ve boş alanları var. Avımız bir filinta. Hava şartları ne olursa olsun bizden kaçabileceklerini sanmıyorum ama bizi uğraştırabilirler. Eğer kaçmaya kalkışırlarsa tahminimce onlara yetişmek 6 veya 7 saatimizi alır. Fakat kim o kadar uzun süre sıkılmak ister ki? Alev almış ticari bir brick ayağına yatacağız ve onları yardımcı olmaya ikna edebilir miyiz diye bir bakacağız. Size kendinizi ispatlama fırsatı vaat ettim. O yüzden kapanın dişleri siz olacaksınız. Önce siz dövüşeceksiniz. Geri gelebilirseniz aferin. Eğer savaşmak istemiyorsanız kasar altına dönün ve yollarımız ayrılana kadar çaylak postada kalın. Bana gelince ben bu sabah aç bir halde uyandım. O tombul ve küçük ganimeti elde etmeye kararlıyım. Aranızda kimler gemimde bir yer edinmek için dövüşecek?
Loke ile Jean yanlarındaki herkesle beraber kollarını havaya kaldırdı. Loke etrafına çabucak göz gezdirdiğinde fırsatı reddeden hiç kimseyi göremedi. Güzel dedi Drakasha. 30'ar kişilik 3 filikamız var. Onlara siz bineceksiniz. Göreviniz ilk başta masum görünmek. Orkidenin yakınından ayrılmayın. Sinyal verilince hücum edecek ve güneyden saldıracaksınız.
Kaptan dedi Jabril, ya o gemiyi kendi başımıza ele geçiremezsek?
Eğer sayı üstünlüğü veya şartlar sizden yana olmazsa, güvertenin tutunabildiğiniz kadarını elinizde tutun. Orkideyi yanınıza yanaştırıp kanca atacağız. O geminin taşıdığı hiçbir şey 100 yeni bordacıya karşı koyamaz.
Bunun çoktan ölmüş ya da ölmek üzere olanlarımıza öyle bir faydası dokunur ya diye aklından geçirdi Loke. Yapmak üzere oldukları şey kafasına daha yeni dank etmişti ve midesinin kaygıyla büzüştüğünü hissetti.
Kaptan diye seslendi Grandi çanaklığındaki gözcülerden biri. Gemi Talişan bayrağı açtı.
Bu bir yalan olabilir diye mırıldandı Jabril. İyi bir blöf. Eğer sahte bir bayrak açacaksan bunu sağlam bir donanmaya sahip olan Talişan'dan yana yapmakta fayda var. Üstelik şu an hiç kimseyle savaşta değiller.
Yine de pek akıllıca sayılmaz dedi Jean. Görüş mesafesinde refakatçileri olsaydı bayrağını sürekli dalgalandırırdı. Yalnızca endişelenmek için bir sebebi olanlar bayrağını gizler.
Doğru, tabii bir de korsanlar, Jabril sırıttı.
Del, duman fıçılarından birini sancak küpeştesine gönder diye seslendi kaptan Drakasha kalabalığın üstünden. Kıç güvertesi merdiveninin hemen ilerisine.
Açık güverteden de duman çıkmasını mı istiyorsun kaptan?
Kıç güvertesini şöyle boylu boyunca kapla dedi Drakasha. Sinyal bayraklarıyla haberleşmek isterlerse onları tınlamamak için bir bahaneye ihtiyacımız olacak.
Kaptan Drakasha'nın birkaç adım gerisinde dümeni kontrol eden uzun boylu seyir subayı tınmaz, yüksek sesle genzini temizledi. Kadın gülümsedi. Sonra da aklına bir fikir gelmiş gibi gözüktü ve solunda duran bir denizciye doğru döndü.
Bayrak sandığından 3 işaret flaması al ve kıça tak. Sarı üstüne sarı üstüne sarı.
Tüm canlar tehlikede dedi Can. Bundan daha iyi bir davet zor bulursun. Ben onu sadece bir imdat sinyali olduğunu sanıyordum, dedi Loki.
Öyleyse kitabı daha iyi okumalıydın. Üç sarı filama üzerimizde taşımadığımız her şeyin hakkını yasal olarak devredecek kadar çaresiz duruma düştüğümüzü söyler. Kurtardıkları her şey onların olur.
Teğmen Delmasro ile tayfaları duman fıçılarından birini sancak küpeştesine yerleştirip bir bükmeli kibritle yaktılar. Çıkan gri tuman demetleri önce kıç güvertesini kapladı, sonra rüzgar altı tarafından yükselen daha koyu renkli siyah buluta karışmaya başladı. Bir çift denizci de rüzgarda dalgalanan üç sarı filamayı kıç küpeştesindeki direğe çekmekle meşguldü.
''Tınmaz'a yardım etmeleri için yukarıya ve küpeşlere ilave gözcüler istiyorum.'' diye seslendi Kaptan Drakaş'a. ''Okçular teker teker yukarı çıksınlar. Çanaklıklardayken silahlarınızı saklı tutun. Mümkünse kendinizi göstermeyin ve ben sinyal verene kadar uysal davranın.''
''Kaptan!'' diye bağırdı ana direk gözcülerinden biri tekrardan. ''Gemi bize doğru döndü. İlave yelkenler açıyorlar.''
''O sinyali görür görmez ne kadar yufka yürekli olup çıktılar.'' dedi Drakaş'a. ''Utgar!''
Örgülü siyah sakallarının üstündeki kazınmış kafası güneşte pişip kıpkırmızı kesilmiş, nispeten genç bir vadralı teğmen, Telmaslu'nun yanında belirdi.
''Paolo ile Cosetta'yı tavlon güvertesine sakla.'' dedi Zamira. ''Bir çatışmaya girmek üzereyiz.''
''Hay hay kaptan.'' diyen adam aceleyle kıç güvertesindeki merdivenlere doğru yollandı.
''Size gelince.'' dedi Drakaş'a dikkatini yeniden çaylak postaya yönelterek. ''Ön direğin orada nacaklar ve meçler var. İstediğinizi alın ve filikaları indirmemize yardım etmek için hazırda bekleyin.''
Kaptan Drakaş'a, ''Ne var Ravel?'' Loki genzini temizledi ve hayatının hatasını yapıyor olmamak için isimsiz 13.'ye sessizce dua etti. Bir iyi niyet gösterisinde bulunmanın vakti gelmişti. Eğer Ravel'in prestijini onarmak için bir şeyler yapmazsa sıradan bir tayfa olup çıkacak, eski başarısızlıkları yüzünden dışlanacaktı. Görevinin herhangi bir kısmını başarıyla tamamlamak istiyorsa saygı görmesi lazımdı. Bu da büyük bir budalalık örneği sergilemesini gerektiriyordu.
''Bu adamların ulaktayken ölümün kıyısından dönmeleri benim suçum, onlar benim mürettebatımdı ve onlara daha iyi göz kulak olmalıydım.'' Şimdi bunu yapmak için elime bir şans geçti. Ben öncü teknedeki ilk yeri istiyorum.
Benden saldırıyı yönetmene izin vermemi mi bekliyorsun?
Yönetmeme değil dedi Loki. Sadece bordaya tırmanan ilk kişi olmak istiyorum, hepsi bu. Madem kanımız akacak, bırak önce benimki aksın. Belki de böylece arkamdan gelen kişinin hayatını kurtarmış olacağım.
''Aynı şey benim için de geçerli.'' dedi Can, bir elini biraz korumacı bir edayla dostunun omzuna koyarak. ''O nereye giderse ben de giderim.''
''Tanrılar senden razı olsun Can.'' diye düşündü Loki.
''Bir arbalet okunu durdurmaya bu kadar hevesliyseniz size hayır diyecek halim yok.'' karşılığını verdi Drakaş'a. Buna rağmen az da olsa şaşırmışa benziyordu ve kalabalık dağılarak silahlanmak için geminin önüne yollanırken belli belirsiz bir kafa sallamayla Loki'yi takdir ettiğini gösterdi.
''Kaptan!'' dedi Teğmen Delmas'la öne çıkarak. Minyon kadının elleriyle kolları duman fıçılarının isiyle kaplıydı. Konuşurken Loki ile Jan'a göz attı.
''Söz önden gitmekten açılmışken saldırı filikalarını kim yönetecek?''
''Herkes kendi başının çaresine bakacak Del. Onlara yol göstermeleri için filika başına bir orkide tayfası göndereceğim. Gemiye çıktıktan sonra ne yapacakları çaylaklara kalmış.''
''Filikaları ben yönetmek istiyorum.''
Kaptan Drakaş'a hiçbir şey demeden onu birkaç saniye süzdü. Belden aşağısı gri dumanlara gömülüydü.
''Ulağı ele geçirmemizde hiç payım olmadı kaptan.'' dedi Delmasro aceleyle. ''Hatta haftalardır hiçbir ganimetle doğru düzgün eğlenmedim.''
46. Ayrımın sonu. Sayfa 426.